Ayrım 31.
Yemiş olduğu darbelerin etkisi altında Petrus bile vahşileşmişti. Koca bir taş yakalayıp ihtiyarın üstüne atladı. Meryem kavga edenlerin ortasına giderek oğluna yaklaştı. Elinden tuttu. Yavrum dedi. Ne oldu sana? Nasıl oldu da alçaldın böyle? Gel eve yıkan, üstünü başını değiş de ayağına sandallarını giy. Baştan aşağı pisliğe bulaşmışsın oğlum. Evim yok benim dedi. Annem yok. Sen kimsin? Anne ağlamaya başladı. Tırnaklarını yanağına batırıyor, ağzını bıçak açmıyordu. Petrus elindeki taşı fırlattı. Taş çift hörgüçlü ihtiyarın ayağını ezdi. Adam acıyla ve topallayarak kenar yollardan hahamın evine doğru gitmeye başladı. Ama tam o sırada haham soluk soluğa görünmüştü. Gürültüyü duyunca aklı kutsal yazılar içine dalmış, sözlerden mecelerden Tanrı'nın buyruğunu açmaya çabalamakta olduğu masasından ayağa sıçramıştı. Ama kargaşalı görünce asasını kaptığı gibi olup biteni görmeye koşmuştu. Yolda gördüğü yaralılardan olayı öğrenmişti. Şimdi kalabalığı iterek açıp Meryem'in olduğuna vardı. Nedir bütün bunlar İsa? Dedi sert bir sesle. Sen sevgi getiren, bu mudur senin getirdiğin sevgi? Utanmıyor musun? Kalabalığa döndü. Yavrularım evlerinize dönün. Bu yeğenim benim. Hasta, bahtsız bir kişi. Yıllardır hastadır kendi. Söyledikleri için kin beslemeyin sakın. Bağışlayın onu. Konuşan o değildir. Başka biridir ağzını kullanan. Tanrı diye bağırdı İsa. Sen sus diye araya girdi haham ve asasıyla paylarmış gibi ona dokundu. Bir kez daha döndü kalabalığa. Bırakın onu yavrularım. Garez bağlamayın ona. Ne dediğinden haberi yok. Hepimiz zenginimiz, yoksulumuz, hepimiz İbrahim torunlarıyız. Kavga etmeyesiniz birbirinizle. Vakit öyle, evlerinize dönün. Bu bağsız kişiyi iyi edeceğim ben. Meryem'e döndü. Meryem, sen de git eve. Birazdan geliriz. Anne son bir bakış fırlattı oğluna. Özlem dolu bir bakış. Sanki ona elveda diyordu. İçini çekti, başörtüsünü ısırdı ve dar yollarda kayboldu. Halk birbirini öldürürken bulutlar kaplamıştı göğü. Yağmur, toprağa huzur vermek üzere yağdı yağacaktı. Bir rüzgar çıktı, çınar ve incir ağaçlarında kalan son yapraklar saplar arasından ayrıldı ve yapraklar da yere saçıldılar. Alan boşalmıştı. İsa Filipus'a döndü, elini uzattı. Filipus, kardeşim, hoş geldin. Sizi görmek sevindirdi beni efendimiz diye cevap verdi öteki. İsa'nın elini sıkıp değneğini ona vererek. Şunu al da üstüne dayan dedi. Gelin partizan dostlarım dedi İsa. Yürüyün gidelim ayaklarınızdaki tozu silkin. Elveda Nasır'a. Kimse sizi tedirgin etmesin diye köyün ucuna dek sizinle birlikte geleceğim dedi yaşlı haham. İsa'nın elinden tuttu birlikte önde yürümeye başladılar. Haham İsa'nın avucunun yandığını duyuyordu eli içinde. Oğlum dedi. Başkalarının dertlerini üstüne alma. O dertler seni yutar sonra. Kendi derdim yok ki peder. Bırak da başka insanların dertleri yutsun beni. Nasıra'nın ucuna varmışlardı. Meyve bahçeleri göründü. Öteki de tarlalar. Arkadan gelen havariler derede yaralarını yıkamak için bir ara durmuşlardı. Yanlarında bir sürü dilenci, sakat, iki de kör vardı. Ve hepsi de peygamberin mucize göstermesi için bekleşiyor, çene çalıyordu. Sanki büyük bir savaştan dönüyormuş gibi heyecanlı ve sevinçliydiler. Ama dört havari sessizce yürümesine devam ediyordu. Tedirgin bir durumda bir an önce İsa'nın yanına yaklaşıp kendilerini yatıştırmasını istiyorlardı. Nasıra İsa'nın yurdu, onları yuhalamış ve kovmuştu. Büyük savaş kötü başlamıştı. Kana'dan da kovulursak diye düşünüyorlardı. Sonra Kefernaum ve Cenaseret Gölü çevresindeki bütün köşe ve bucaktan kovulursak niç olur halimiz? Nereye gideriz sonra biz? Tanrı'nın sözünü kimlere aktarırız? İsrail ulusu bizi geri çevirdiğine, yuhaladığına göre kime başvururuz? Kafirlere mi? Hepsi de İsa'ya bakıyor ama kimse ağzını açmıyordu. İsa gözlerindeki korkuyu görmüş, Petrus'un elinden tutmuştu. Petrus, inancın ne kadar da zayıf, dedi. Göz bebeklerinde tüyleri diken diken olmuş kara bir hayvan büzülmüş, tir tir titremekte. Korku bu Petrus, korku. Korkuyor musun? Senden uzak düştüğünde korkuyorum efendimiz. Bu yüzden geldim yanına. Hepimizin sana dokunuşu bu yüzden. Konuş da yüreklerimizi yatıştır. İsa gülümsedi. Ruhumun derinliklerine eğildiğimde dedi. Bilmem neden gerçek içimden hep bir mesel şeklinde çıkıyor. Böylece yine sizlere bir mesel söyleyeceğim dostlar. Büyük bir asılzade vaktiyle oğlunun düğününde sarayda zengin bir sofra hazırlatmıştı. Boğalar kesilip de sofra kurulduğunda davetlilere haber salmış. Her şey hazır. Lütfen düğüne buyurun. Ama her biri gelmemek için bir bahane uydurmuştu. Bir tarla aldım, gidip görmem gerek demişti biri. Ben de yeni evliyim, gelemem demişti öteki. Beş çift öküz aldım, gidip sınamam gerek diye bir bahane uydurmuştu üçüncüsü. Uşaklar dönüp şöyle demişler efendilerine. Davetlilerin hiçbiri gelemiyor, hepsinin de işi varmış. Asılzade kızmış. Çabuk alana koş, dört yol ağzına var. Yoksulu, topalı, körü, sakatı topla, al getir buraya. Dostlarımı çağırdım, gelmediler. Ben de yesinler, içsinler, oğlumun düğününde neşelensinler diye çağrılmayan kişilerle dolduracağım evimi. İsa sustu. Durgun başlamıştı sözün ama konuştukça Nasıralılar, Yahudiler aklına geldikçe gözlerinde gittikçe alev parlamaya başlamıştı. Havariler şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Davetliler kim? Davetsizler kim? Hangi düğündür bu sözünü ettiğin? Bağışla biz Efendimiz, anlayamadık dedi Petrus çaresizlik içinde kalın kafasını kaşıyarak. Anlarsın dedi İsa. Davetlileri gemiye çağırdığımda anlarsın. Tarlalarını, bağlarını, karılarını düşündüklerinden... Gözleri, kulakları, dudakları, burun delikleri ve elleri çift süren beş çift öküz olduğundan davetliler çağırma gelmediğinde anlarsın. Neyi mi sürüyorlar? Dipsiz çukuru. İçini çekti. Yoldaşlarına bakıp kendini bir başına kalmış gibi duydu. Konuşup duruyorum diye mırıldandı. Kime? Havaya. Tek dinleyen ben oluyorum. Çöl, beni işitmek için ne zaman kulaklanacak? Bağışla bizi Efendimiz diye tekrarladı Petrus. Zihinlerimiz çamur tarlaları. Sabırlı ol, çiçek açacaklar bir gün. İsa dönüp hahama baktı. Yaşlı adam yere bakıyordu. O müthiş, gizli anlamı sezer gibiydi. Nemli, kirpiksiz gözlerinden yaş taşıyordu. Nasıra'nın ucunda ahşap kulübenin önünde vergi toplayan bir gümrük memuru vardı. Adı Matta idi. Köye giren çıkan bütün tüccarların Romalılara vergi ödemesi gerekiyordu. Tıknaz, sarıklı bir adamdı. Elleri sarı ve yumuşaktı, parmakları mürekkepliydi, tırnakları karaydı. Uzun kıllı kulakları, bir de harem ağası sesine benzeyen tiz bir sesi vardı. Bütün köy ondan iğreniyor, nefret ediyordu. Kimse onunla el sıkışmak istemezdi. Kulübenin önünden geçenler başını öte yana çevirirdi. Kutsal yazılar, vergi ancak Tanrı'yadır, insana değil demiyor muydu? Bu adam vergi topluyordu, zorbanın emrinde çalışıyordu, yasayı çiğniyordu, kanunsuz yoldan para kazanıyordu. Çevresindeki havanın 7 kilometre kadarı kirlenmiş bulunuyordu. Hızlı yürüyün çocuklar dedi Petrus, soluğunuzu tutun, başlarınızı öte yana çevirin. Ama İsa durdu. Kulübenin dışında duran Matta, tüy kalemini dişler arasında almıştı. Sık sık soluyor, ne yapacağını bilemiyordu. Olduğu yerde kalmaya korkuyordu. Kulübenin içine girmek de istemiyordu. Nicedir, bütün insanların kardeş olduğunu ileri süren yeni peygamberi yakından görmek istemişti. Tanrı, günah işleyip de tövbe etmiş olanı, hiç günah işlememiş olandan daha çok sever diyen o değil miydi? Başka bir günde, doğru yolda gidenler için gelmedim ben dünyaya, günahkarlar için geldim, onlarla konuşup yiyip içmek isterim dememiş miydi? Bir keresinde de ona, Efendimiz gerçek Tanrı'nın adı nedir diye sorduklarında sevgidir dememiş miydi? Günlerce, gecelerce düşünüp durmuştum hatta bu sözler üzerinde, içini çekerek. Onu ne zaman göreceğim, ayaklarına ne zaman kapanacağım deyip durmuştu. İşte şimdi karşısındaydı ama gözlerini kaldırıp da yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Başı önüne eğip kıpırdamadan duruyor, bekliyordu. Ne bekliyordu? Peygamber gidiyordu işte, artık bir daha göremeyecekti. İsa ona doğru bir adım atarak öyle sessiz ve tatlı, Matta dedi ki, vergi toplayıcısı yüreğinin eridiğini duydu. Gözlerini kaldırıp baktı. İsa karşısında durmuş ona bakıyordu. Bakışı yumuşaktı, güçlüydü. İçine işledi. Yüreği huzura, zihni aydınlığa kavuştu. Hayati uzuvları tir tir titremekteyken şimdi güneş vurmuş onları ısıtmıştı. Ne büyük zevk, güvenlik ve dostluktu bu. Dünya bu kadar basit, kurtuluş bu kadar kolay mıydı? Matta içeri girdi, defterlerini kapattı, koltuğun altına içi boş bir defter aldı. Tunç divitini kemerine soktu, tüy kalemini de kulağının arkasına taktı. Sonra kemerinden bir anahtar çıkardı, kulübeyi kilitledi, anahtarı da bahçeye attı. İşi biter bitmez dizleri titreyerek İsa'ya yaklaştı, durdu. İlerlese miydi, ilerlemese mi? Gözlerini kaldırıp acı bana der gibi İsa'ya baktı. İsa ona gülümsedi ve elini uzattı. Hoş geldin Matta, sen de gel, dedi. Havariler tedirgin oldular, bir kenara çekildiler. Yaşlı haham İsa'nın kulağına eğildi. Yavrum dedi, vergi toplayıcısı bu, büyük günahkar, yasaya boyun eğmen gerek. Peder diye cevap verdi İsa, ben kendi yüreğime kulak veririm. Nasıra'yı geçmişlerdi, meyve bahçelerinden çıkıp tarlalara vardılar. Soğuk bir rüzgar esiyordu. Uzakta Hermon tepesi doruğuna serpili ilk karla pırıl pırıl yanıyordu. Haham İsa'nın elini yeniden tuttu. Ayrılmadan onunla konuşmak istiyordu. Ama ne diyebilirdi ki? Nereden başlasaydı söze? İsa Yahudiye çölünde Tanrı'nın kendisine bir elinde ateşi, bir eline de tohumu emanet ettiğini görmüştü. Bu dünyayı yakacağını söylüyordu. Yakıp yeni bir dünya dikecekti. Haham geziden geziye ona bakıyordu. Ona inansa mıydı? Kutsal yazılar demiyor muydu? Tanrı'nın elçisinin insanlar tarafından hor görülüp taşlar arasında büyümüş solmuş bir ağaç gibi koparılıp atılacağını yazmıyor muydu? Bu adamın o olması mümkündü o halde. Haham İsa'ya doğru eğildi. Kimsin sen? Diye yavaşça sordu. Ötekiler duymasın diye. Ne zamandır benimlesin de ta doğduğun andan beri nasıl tanımazsın beni Simon amca? Yaşlı adamın yüreği durdu. Zihnimin alacağı gibi değil bu diye mırıldandı. Alacağı gibi değil. Yüreğin ne der peki Simon amca? Yavrum ben yüreğime kulak vermem. İnsanı uçuruma sürükler. Tanrı'nın uçurumuna, kurtuluşa dedi İsa sevimli sevimli ihtiyara bakarak. Peder, peygamber Daniel'in Babil'de bir gece İsrail soyu konusunda gördüğü düşü hatırlıyor musun? Atamız tahtında oturuyormuş. Giysileri kar gibi beyazmış. Başındaki saçlar da koç yapağı gibiymiş. Tahta alevlerden meydana gelmişmiş. Ayaklar ucunda da alevden bir ırmak akıyormuş. Yargıçlar sağında ve solunda kurulmuş oturuyorlarmış. Derken gökler yarılmış ve bulutlar üstünde biri inmiş. Kimdir o inen? Hatırlıyor musun peder? İnsanoğlu diye cevap verdi yaşlı ağam. Kuşaklar boyunca bu düşle beslenmişti. Bazı geceler o düşü kendi bile gördüğü oluyordu. Peki o insanın oğlu kim acaba peder? Yaşlı ağamın diz bağları çözülmüştü. Delikanlıya dehşet içinde baktı. Kim? Diye fısıldadı. İsa'nın dudaklarına bakarak. Kim? Ben, dedi İsa sakince. Elini kutsar gibi yaşlı adamın başına koydu. Yaşlı ağam bir şeyler söylemek istiyordu ama ağzını açamıyordu. Hoşça kal peder, dedi İsa elini uzatarak. Mutlu kişisin Simon. Çünkü Tanrı ömrün boyunca ölmeden görmek istediğin şeyi görmeye layık kılmış seni. Haham durmuş, dışarı uğrayan gözleriyle bakıyordu. Niyet içerisindeki bütün bu şeyler, tahtlar, kanatlar ve bulutlar üstünde insanın oğlu, düş mü görüyordu? Peygamber Daniel miydi karşısındaki? Geleceğin kapıları açılıyordu da görmesini mümkün mü kılıyordu? Toprak üstünde durmuyordu, bulutların üstündeydi. Ve elini uzatmış gülümseyen bu adam da Meryem'in oğlu değil, insanın oğluydu. Başı döndü. Asasını yere bırakarak düşmemek için üstüne abandı. Sonra çoban değneği elinde sonbahar ağaçları altından geçen İsa'ya baktı. Gökler kararmıştı. Yağmur gökte tutamaz olmuştu kendini. Yağmaya başladı. Yaşlı ağamın giysileri sırılsıklam oldu. Vücuduna yapışmaya başladılar. Saçlarından su akıyordu. Tir tir titremesine rağmen yolun ortasında kala kalmıştı. İsa arkasında yoldaşları ağaçların ardında kaybolmuştu ama yaşlı ağam yağmur ve rüzgarda durmuş onların paçavralar içinde çıplak ayaklarla ilerlediklerini, tepeye tırmandıklarını görüyordu. Nereye gidiyorlardı? Hangi yöne sapmışlardı? Bu baldırı çıplak pejmürde kılıklılar dünyayı ateşe mi vereceklerdi? Rabbin işleri akıl ermez bir uçurumdur. Adonaya diye mırıldandı. Adonaya ve gözyaşları akmaya başladı. Roma her şeye uzanan, tatmin olmak bilmez kollarını açmış, uluslar üstüne abanmış durarak dünyanın ve denizlerin dört bucağından gelen gemileri, kervanları, tanrıları ve ürünleri kabul etmektedir. Hiçbir tanrıya inanmamasına rağmen korkmadan ve alaylı bir tenezzül ile bütün tanrıları sarayında ağırlamaktadır. Uzaklardaki ateşe tapan Perslerden çok geçmeden ölecek olan kutsal boğanın üstüne binmiş Ahura Mazda'nın güneş yüzlü oğlu Mitras'ı, verimli Nil toprağından çiçek açan tarlalarda kocası ve kardeşi Osiris'in Tayfun tarafından parçalanmış 14 uzunu arayan Isis'i, Suriye'den yürek parçalayıcı iniltiler arasında o eşsiz Adonis'i, Frikya'dan bir tabut üstüne yatırılmış ve soluk menekşelerle örtülü Attis'i, utanmaz Finike'den binlerce kocalı Astarte'yi, Asya ve Afrika'nın bütün tanrılarını ve cinlerini, Yunanistan'dan da beyaz doruklu Olympus'u ve Kara Hades'i. Bütün bunları kabul ediyor. Bütün tanrıları kabul ediyor. Yollar açmıştır, denizi korsanlardan, toprağı haydutlardan temizlemiştir. Dünyaya barış ve düzen getirmiştir. Onun üstünde kimse yoktur, tanrı bile. Ama altında herkes, Tanrılar, insanlar, hepsi de Roma'nın vatandaşları ve köleleridir. Zaman ve mekan yumruğu içinde dürülmüş, baştan başa donatılmış damarlardır. Ben sonsuzum diye övünmektedir. Kanlı kanatlarını kapatmış, efendisinin dizi dibinde duran iki başlı kartalı okşamaktadır. Her şeye gücü yetmek, ölümsüz olmak ne ihtişamdır, ne yok edilemeyecek bir zevktir diye düşünmektedir Roma. Tombul, allıklı yüzünden geniş bir gülümseme akıyor. Memnun memnun gülümsemekte ve unutuyor. Toprak ve deniz yollarını kimin için açmıştı? Dünyaya barış ve güven getirmek üzere kimin için çaba göstermişti? Bu aklından bile geçmiyor. Ülkeler fethedilmişti. Kimin içindi peki? Kimin için? Şu anda ardında bir sürü peşmürde kılıklı, Nasıra'dan Kana'ya giden ıssız yolda ilerleyen çıplak ayaklı için. Uyuyacak bir yeri, giyecek bir şeyi, yiyecek bir lokması yoktu. Sandığı sepeti, atları ve muhteşem ipeklileri henüz gökteydi ama inmeye başlamışlardı. Elinde çoban değneği, kanlı ayaklarıyla toz ve taşlar arasında ilerlemekte şimdi. Bazen duruyor, değneğine dayanıp gözlerini dağlar üzerinde gezdiriyor. Derken dorukların üzerinden ışığa bakıyor. Yüksekte oturan ve insanlardan gözünü ayırmayan Tanrı'ya. Değneğini kaldırarak onu selamlıyor. Sonra yeniden yürümeye başlıyor. Sonunda Kana'ya vardılar. Köyün dışında, kuyu başında karnı şişik genç bir kadın sevinçli sevinçli su çekip tesisini dolduruyordu. Tanıdılar onu. Yazın düğününe gitmiş oldukları kızdı bu. Oğlu olsun diye dilekte bulunmuşlardı. "Dileğimiz yerine geldi," dedi İsa kadına gülümseyerek. Kadın kızardı. Susamış olup olmadıklarını sordu. Susamışlardı. Kadın da tesisini başına koyup köye doğru kayboldu. Petrus başa geçmiş, eşikten eşiğe koşarak bütün kapıları çalıyordu. Esrarlı bir sarhoşluk onu sürüklüyordu. Raks ederek "Açın, açın!" diye bağırıyordu. Kapılar açılıyor, kadınlar görünüyordu. Gece gelmek üzereydi. Çiftçiler tarlalarından dönüyorlardı. "Ne var arkadaş?" diye soruyorlardı şaşkın şaşkın. "Ne diye kapıları açtırıyorsun?" "Rabbin günü geldi!" diye cevap verdi Petrus. "Tufan geldi, tufan! Yeni gemiyi taşıyoruz biz. Bütün inananlar içeri. Bakın işte, anahtar Efendimiz elinde. Canlı adımlarla girin içeri." Kadınlar korkmuşlardı. Erkekler bir kaya üstünde oturmuş, bulunan ve elindeki değnekte toprağa çarmıhlar ve yıldızlar çizen İsa'ya doğru yaklaştılar. Bütün köylü halk, hastası, sakatı çevresinde toplandı. "Efendimiz, dokun bize de iyileşelim. Bize güzel bir söz söyle de kör, sakat ve cüzdanlı olduğumuzu unutalım." Uzun boylu, asil, karalar giymiş bir kadın bağırdı. "Bir oğlum vardı, çarmıha gerdiler. Onu dirilt." Kimdi bu asil kadın? Şaşkın çiftçiler döndüler. Köylerinden kimse çarmıha gerilmiş değildi. Sesin nereden geldiğini görmek istiyorlardı ama yaşlı kadın alacakaranlıkta kaybolmuştu. İsa toprağa eğilmiş, haç ve yıldız çizip duruyor ve karşısındaki tepeden gelen savaş borusunu dinliyordu. Ağır, tempolu yürüyüşler duyuldu ve ansızın tunç kalkanlar ve miğferler göründü. Akşam güneşinde köylüler dönüp baktı, yüzleri karardı. "Kahrola savcı, avdan dönüyor, yine asi avına çıkmış. İyileşsin diye inmeli kızını köyümüze getirmiş, havanın onu iyileştireceğini sanıyor. Ama İsrail'in tanrısı defter tutuyor ve bağışlamıyor. Kara toprağı görmeyecektir onu. Bağırmayın serseriler, kendi de burada." Üç atlı geçti önlerinden. Ortalarında Nasıralı yüzbaşı Rufus vardı. Atını mahmuzlayarak köylü kalabalığa yaklaştı. "Niçin toplandınız?" diye bağırdı kırbacını kaldırarak. "Dağılın." Yüzü acıyla doldu. Birkaç ay içinde yaşlarını vermişti. Saçları ağrıyordu. Biricik kızının verdiği acı belini bükmüştü. Sabahın birinde yatağındayken inmeğini vermişti kızcağıza. Böyle atılıp da köylüleri dağıtmaya kalkışırken İsa'nın bir kenarda taş üzerinde oturduğunu gördü. Birden parladı yüzü. Atını mahmuzlayıp yanına vardı. "Marangozun oğlu," dedi. "Yahudiye'den geliyorsun. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum." Nasıra'dan gelen havarilerle pejmürde kılıklıları gördü. Çocuğunu tanıdı, kaşlarını çattı. "Marangozun oğlu," dedi. "Başkalarının çarmıha gerilmesine yardım edin. Dikkat et, sen de gerilmeyesin. Halka dokunma, kafalarına fikir sokma. Elim ağırdır. Roma ise ölümsüzdür." İsa gülümsedi. Roma'nın ölümsüz olmadığını pek iyi biliyordu ama ağzını açmadı. Çiftçiler homurdanarak dağıldı. Biraz geride durdular ve üç başkalarına bakmaya başladılar. Çatal sakallı yaşlı biriyle iki oğluydu baş kaldıranlar. Lejyon askerleri tarafından ele geçirilmişlerdi. Şimdi de zincire vurulmuşlar, götürülüyorlardı. Üçü de başları yukarıda, Romalı miğferlere üstten bakıyorlardı. Kalabalığı görmeye çalışıyorlardı. Ama havada dimdik duran, öfkeli İsrail tanrısından başka bir şey görmüyorlardı. Yahuda tanıdı onları. Bir zamanlar onlarla yan yana savaşmıştı. Başıyla selam verdi ama onlar Tanrı'nın ihtişamından, gözleri kamaşmış olduğundan onu göremediler. "Marangozun oğlu," dedi yüzbaşı, atı üstünde eğilerek. "Bizden nefret eden ve bizi öldüren tanrılar olduğu gibi tenezzül edip bize bakmayan tanrılar da var. Aralarında öyleleri de var ki iyi niyetli, pek esirgeyici, zavallı ölümlülerin hastalıklarını iyi ediyor. Marangozun oğlu, senin tanrın hangisinden?" "Bir tek tanrı vardır," diye cevap verdi İsa. "Küfürde bulunma yüzbaşı." Rufus başını salladı. "Seninle ilahiyat üstünde tartışacak değilim," dedi. "Yahudilerden nefret ediyorum. Kusura bakma ama Tanrı'yı bir türlü rahat bırakmıyorsunuz. Sana sormak istediğim bir tek sorum vardı. Senin tanrın acaba..." Sustu. Bir Yahudi'den yardım istemek üzere alçalmasına kızdı. Ama birden dar bir bakire yatağı belirdi hayalinde. Üstünde de kıpırdamadan duran, kendisine iki eri yeşil gözle bakarak yalvaran bir genç kızın soluk vücudu. Gururunu yuttu, bir daha eğilerek, "Marangozun oğlu, Tanrın hasta iyi edebilir mi?" diye sordu. Can çekişirmiş gibi İsa'ya bakıyordu. "Ha?" diye sordu, İsa'nın sustuğunu görünce. İsa oturmakta olduğu kayanın üstünde ağır ağır kalktı ve atlıya yaklaştı. Babalar koruk kediler. Çocukların dişleri kamaştı. "Benim tanrımın yasası budur. Haksızlık bu," diye bağırdı yüzbaşı ürpererek. "Hayır değil," diye karşı çıktı İsa. "Baba ile oğul aynı kökten gelmedir. Birlikte çıkarlar göğe, birlikte inerler cehenneme. Birine vurursan ikisi de yaralanır. Biri bir yanlışlık işlerse ikisi de ceza görür. Sen yüzbaşı ava çıkıyor ve bizi öldürüyorsun. İsrail'in tanrısı da senin kızına inme indiriyor. Marangozun oğlu, bunlar ağır sözler. Bir zamanlar tesadüfen Nasıra'da seni konuşurken işitmiştim. Sözlerin bir Yahudi'ye yakışmayacak şekilde daha da tatlı gelmişti o zaman. Ama şimdi..." "O zaman konuşan Tanrı'nın hakimiyetiydi. Şimdi dünyanın sonu. Yüzbaşı, benim sözlerimi duyduğun günden beri adil yargıç tahtına oturmuş bulunuyor. Defterlerini açıp adaleti çağırıyor. O da elinde kılıç gelip yanı başında durmuş bulunuyor. Yani adaletten ileri gidemeyen tanrılardan biri midir senin tanrın?" diye bağırdı çılgına dönen yüzbaşı. "Orada mı kalır? Geçen yaz Galile'de sözünü ettiğin yeni sevgi müjdesi neydi o halde? Kızımın Tanrı'nın adaletine ihtiyacı yok. Onun sevgisine muhtaç. Adaleti aşan ve kızımı iyileştirebilen bir Tanrı arıyorum ben. Bu yüzden İsrail'de altına bakmadığım taş kalmadı seni bulmak için. Sevgi. Duyuyor musun? Adalet değil, sevgi." "Aman tanımayan, sevgi nedir bilmeyen Romalı yüzbaşı. Kimdir vahşi ağzından bu sözleri çıkartan senin?" "Acım ve yavrum için olan sevgim. Çocuğumu iyileştirecek bir tanrı arıyorum. İyileştirsin de ona inanayım. Mucize aramadan tanrıya inananlara ne mutlu." "Evet, ne mutlu. Ama benim yüreğim sert. Kolay kolay inanmaz. Roma'da bir sürü tanrı gördüm. Kafeslerde binlercesi var. Hepsinden bıktım, usandım." "Nerede kızın?" "Burada. Köyün en yüksek noktasındaki bir bahçede. Hadi gidelim."